Portakal Ağacı Podcast'lerde tefsir sohbetlerimize yeniden hoş geldiniz. Cümleten selamünaleyküm. Bugün inşallah kaldığımız yerden Bakara Suresi 112. ayetten tekrar devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun.
Merve Safa Alikoğlu ve Hatice Özdemir Tülü. Bugün bizimle hangi konuları konuşacağız önce ya da biz en son ne konuşmuştuk?
Evet, bir toplama yapalım inşallah. Biz son sohbetimizde ve bundan önceki sohbetlerde de hep böyle üzerine bine bine bir insan tipi çiziyoruz aslında. Tabii biz çizmiyoruz, Kur'an-ı Kerim çiziyor, biz onu konuşuyoruz üzerine. Rabbimiz bize nasıl bir insan olmamız gerektiğini ve hangi hatalara düşebileceğimizi, bu hatalara düşmemek için nasıl yollar bize oluşturduğunu, gösterdiğini Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Rabbim o yolları görebilmeyi, gönül gözüyle görebilmeyi ve o yollara girebilmeyi, günlük hatalarımızdan veya tamamen üzerimize yapışmış yıllardır kurtulamadığımız hatalarımızdan yavaş yavaş yavaş kurtulmayı ve Allah'a yaklaşmayı, takva ve vera sahibi olabilmeyi bize nasip etsin inşallah bu dersler
vesilesiyle. Amin inşallah.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bela men esleme vecehahu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la khafun aleyhim ve la hum yahzenun. 112. ayetle devam ediyoruz. Bilakis, bu bilakis neye geliyor? Bir önceki ayette Rabbimizin istediği yoldan yürüyen insanların, yani Müslümanların, bu şu andaki de olabilir. İşte bundan 1000 yıl önce, diyelim ki işte 2000 yıl önce Hazreti İsa'ya inananlar da olabilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce Hazreti İsa'ya inananlar da olabilir. Hazreti Adem'in getirdiği akdine inananlar da olabilir. Kısacası Allah'ın o an gönderdiği hukuka kim uyuyorsa onlara Müslüm diyor Rabbimiz. İşte onlar kastediliyor burada. Ve deniliyor ki siz cennete giremeyeceksiniz. Biz gireceğiz. Rabbimiz de diyor ki bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendini Allah'a teslim ederse Rabbinin katında onun mükafatı vardır. Böylelerine korku yoktur ve üzülmeyecekler de. Burada Kur'an yolu tefsirinde birkaç kelimenin içine dikkat çekilmiş. Biz de onlardan bahsedelim inşallah. Birinci kelime veceh. Hatice'cim şöyle şeyler duyuyorum. Kur'an'ı kendimiz okursak haşa sapıtırmışız. Meali kendimiz okursak, tefsiri kendimiz okursak sapıtırmışız. Neden sapıtalım? Yani Kur'an'ımızı okumayacağız da ne yapacağız? Sadece kelime kelime çevirmek hatalı olabiliyor. İyi bilmeyen biri tarafından çevirilmesi işi yanlış taraflara götürebiliyor. Mesela işte diyelim ki İmam Hatip birinci sınıf yahut Arapça birinci kur da veceh kelimesini ne olarak bilir? Yüz olarak bilir bir kişi. Fakat sonra daha ayrıntılı sözlüklere geçmeye başladığı zaman, elinde daha kapsamlı bir sözlük olduğu zaman veceh kelimesinin şu kalıp içerisinde zat, benlik olarak anlatıldığını kolaylıkla fark edecektir. Çünkü bunlar günlük kullanımlardır. Biz de yüz kelimesini mesela ne kadar farklı şekillerde kullanabiliyoruz. Buradan daha iyi anlayabiliriz kendi dilimize örnek vererek. Allah için de insan için de Kur'an-ı Kerim'de bu ifade geçmektedir. Kim Allah'ın vecihine teslim olursa derken, kim aslında Allah'a teslim olursa, Allah'ın zatına teslim olursa denilmektedir. Bir ibare daha var burada. Ve huve muhsinun. Yani bu işi yapıyor ama bu kişi nasıl yapıyor? İhsan halinde iken yapıyor. Bu kişi bu işi ihsan halinde yapıyor. Kim bu kişi? Allah'a teslim olan kişi. Hangi iş? Allah'a teslim olma işi. Nasıl yapıyor? Muhsin halde yapıyor. Şimdi biz muhsine bakalım. Muhsin, samimiyet kelimesiyle çevirebileceğimiz günümüz Türkçesine bir kelime. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu şöyle tarif ediyor. Estağfurullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ile Cebrail arasında bir konuşma var. Onu da anlatalım. Hatta Cibril hadisi diye de biliniyor. Çokça bilinir. Orada soru cevap oluyor Cebrail aleyhisselamla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arasında. Orada geçiyor bu. Ve nasıl geçiyor? İbadeti Allah görüyormuşçasına yapma. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ifade ediyor, fakat biz Allah'ı görüyormuşçasına nasıl yapacağız? Yani görmüyoruz, görmeden bir şey görüyormuşçasına nasıl yapacağız? Ha, onun da cevabını yine söylüyor. Sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor diye ifade ediyor. Şimdi benim yavrularım bunu anlayamadılar. Ben onlara çok az bilgi veririm. Fakat yine de tabii onlar kafalarında soru işaretleri oluşur yaratılışla ilgili. Allah'ı nerede göreceğiz? Allah görecek miyiz denildiğinde babaları evet cennette göreceğiz dedi. Tabii o düşündü ve dedi ki oğlum işte daha hatta geçen günlerde bir dakika dedi, siz yanlış bir şey söylüyorsunuz. Nedir dedik? Dedi ki Allah'ı cennette görmemiz mümkün değil. Neden? Çünkü Allah cenneti yarattığına göre cennetten büyük olmalı. Bakın ne kadar mantıklı bir ifade. Çocuk bize doğru bir şey söyledi burada. Dedik sen güneşi görüyor musun? Görüyorum. Güneşte misin şu anda? Hayır. Sen televizyondan birini görüyor musun? Evet. Peki onun yanında mısın? Hayır. Yani bu şekilde modern çocuğa anlatmamız mümkün bu durumu. Allah'ı cennetten göreceğiz diye anlatmak belki çok daha açıklayıcı olabilir. Allah'ı görmek, Allah'ı görüyormuşçasına hareket etmek sözü geçmişken bunu da ifade edelim istedik.
Siz şimdi hocam şeyi söyleyince veç kelimesini aklıma şey geldi. Hani tek bir anlamı yoktur. Tabii. Dediniz ya. Dün Serap Karamollaoğlu hocanın...
Ben diyecektim. Yoksa belagat dersinde mi?
Bizdeydi. Orada işte konuşurken dedi ki ya dedi ben şimdi yeni çalışmalarımda yaparken, o da yanlış hatırlamıyorsam bir meal tefsir için çalışıyor bir grupla. Dedi ki cehennemi dedi çevirmiyorum, öylece bırakıyorum gibi bir şey söyledi. Çünkü dedi hani nar var dedi, işte bir sürü anlamı var dedi. Ve dedi hani biz hep dedi ne hata, cehennem deyince ne gelir aklımıza dedi. Ateş. Yeah. Ama dedi cehennem aslında işte dipsiz derin bir uçurum, kuyu uçurum demektir dedi. Cehennemin bir direkt kelime anlamı. Ama o kadar çok farklı anlamları var ki dedi, bizim aklımıza sadece ateş geliyor cehennem dediğiniz zaman. Halbuki cehennem sadece ateş değildir dedi, ya da tek başına bir ateş.
Bunlar var tefsirlerimizde, deniliyor ki yani bu buzdan da olabilir deniliyor.
Evet.
İşte bu şu da olabilir. Yani kimsenin yaşamak istemeyeceği bir yer, evet, aslında. Yani evet, toplam olarak tefsir edildiği zaman. Yani bir kelimenin değil mi anlam, evet, haritası içine girdiğimiz zaman ne kadar farklı derinlikler geliyor karşımıza. Aslında şu Hatice'ciğim, Kur'an bir mucize olarak anlaşılması en kolay kitap olmakla birlikte anlaşılması en zor kitap.
Evet.
Ve bu bir mucize. Bu açık ve net bir mucize. Rabbim anlayabildiğimiz kadarını uygulayabilmeyi nasip eylesin bize.
Ha, inşallah.
Mesele o. Geçen gün bir soru sordum arkadaşlara. Birisi öyle dedi. Çocuğum İslam'ı öğrenebilecek mi? Cevaben dedi ki tabii ki öğrenebilecek, fakat sorun şu. Acaba uygulayabilecek mi?
Uygulayabilecek.
Yani burada iş kendisine kalıyor. Evet, biz elimizden geleni yaptık. Fakat bakalım sonrası ne olacak. Bakalım sonraki ayette neler diyor Rabbimiz bize. Estaizu billah, bismillah. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. Estağfurullah. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Hepsi de kitabı okumakta oldukları halde Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir gerçeğe dayanmıyor dediler. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Kim bu bilmeyenler acaba? Allah ayrılığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Çok tatlı bir tehdit. Siz de kitabı okuyorsunuz. Siz de kitabı okuyorsunuz. Ey Yahudiler ve Hristiyanlar. Fakat İkiniz de hatada olduğunuz halde birbirinizi hatada olmakla suçluyorsunuz. Yahudiler ve Hristiyanlar kısacası sadece Müslümanlara olumsuz tavır takınmıyor. Tarih boyunca kendi aralarında kavgalılar. Peki bugünkü durum ne? Bugün neden Hristiyan dünya Yahudiliği destekliyor ve onlara alan açıyor? Yani orada duralım. Tamam. Bir önceki derste de söyledik. Orada Hristiyan dünya, Roma kilisesi dünyası desteklemiyor. Kilisenin içinden kopmuş, kiliseden kopmuş başka bir inanç olan evangelizm aslında onları dürtmek için, Tanrı'yı kıyamete zorlamak için, inançları bu yönde olduğu için onları destekliyor. Bu başka bir şey. Bu saf ilk Nasranilik dediğimiz Hristiyanlık diyelim günümüz tabiriyle. İşte bu ayette de iki dinin mensupları arasındaki tarihi bu çekişmeye temas ediliyor. Hatta mesela espriler de vardır. Siz zaten bizim peygamberimizi de öldürdünüz derler Hristiyanlar Yahudilere ki öyle inanırlar onlar. Ve hakikaten Hazreti İsa'ya karşı çıkan o topluluk evet Yahudilerdi. Fakat biz inanıyoruz ki Kur'an'ın dediğine ve mâ katelûhû ve mâ salebûhû. Onu siz öldürmediniz. Onlar onu öldürmediler. Çarmıha da gelmediler. Gerisi Allah-u Alem'e bir sevap. En doğrusunu Allah bilir. Peki onlar kendilerine göre karşı tarafın batıl ve hükümsüz olarak nitelendirdiklerini söylüyorlar. Peki bu ayette Hatice'cim dikkatini çekti mi? Bunların ikisi de aslında batıldır denilmiyor. Çünkü Kur'an aslı itibariyle Hazreti İsa'nın getirdiği dini ve Hazreti Musa'nın getirdiği dinin hak dini olduğunu söylüyor zaten. Fakat Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla Yahudiliğin, İslamiyet'in gelmesiyle Hristiyanlığın yürürlükten kaldırıldığını kabul ediyor Kur'an. Peki bu üç din arasında sonra gelenleri, öncekilerin durumları ile ilgili işte neyle olabilir? Allah'ın varlığı ile ilgili, peygamberlerin durumu, ahiret, inanç konuları işte cennet, cehennem diyebiliriz. Mutlak doğrular devam ediyor. Ne değişiyor biliyor musun Hatice'ciğim? Mesela cumartesi günü işte şunu yapacaksınız, pazar günü bunu yapacaksınız gibi ameli şeyler değişiyor. Yoksa Yahudiler de ilk günden itibaren Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak zorundalardı. Böyle olurlarsa dinlerine devam ettirebilirlerdi. Hristiyanlar da böyle idi. Fakat şer'i hükümler farklıydı. Şer'i hükümler farklıydı. Namazları, oruçları farklıydı bizden. O yüzden de Yahudilik ve Hristiyanlığın aslı itibariyle doğru olduklarına da burada bir sanki hatırlatma görmüş hocalarımız. Peki aklın ve ilmin icabı nedir? Bir işin hani update deriz ya, update edildiğinde yeni versiyonla hareket etmektir. Fakat onlar aklın ve ilmin icabını yerine getirmediler. Müslümanlığı tercih etmediler. Ve yine biz ayetlerden öğreniyoruz ki bu yaptıkları kendi kitaplarına da aykırıdır. Çünkü Tevrat bir peygamber geleceğini müjdelemiştir. İncil de Hazreti İsa Musa'nın şeriatını tamamlamak üzere gönderildi demiştir. Demek ki update geldiğinde ne yapılacak? Yeni dine doğru yönelilecek. E yine Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bitti bu iş diyor. Kıyamete kadar başka bir peygamber gelmeyecek diyor. Çok makul aslında İslam'a girmesi, Hristiyanların, Yahudilerin de Hristiyanlık geldiğinde Hristiyanlığa girmesi, belki şöyle diyebiliriz, İseviliğe girmesi çok normal değil. Bir de şöyle bir şey var. Bilmeyenler de onların dediklerine benzer şeyler söylediler. Bir de şöyle bir topluluk var demek ki. Cahil ve bağnaz topluluklar var. Asılsız belli inançlar var. Körü körüne bunlara bağlanılmış. Doğru olup olmadığı araştırılmamış. Her şeye karşı çıkıyor. Bilmeyenler ifadesiyle ilgili şu mu topluluk kastediliyor, bu mu topluluk kastediliyor? Çok farklı görüşler var. Müşrik Araplar olabilir. Efendim, tam bir bilgiye, tam bir inanç bütünlüğüne sahip olmayan kişiler olabilir deniliyor. Benim aklıma Hatice'cim şu geliyor. Ben, babam Karadeniz kökenli, eşim Karadeniz kökenli. Karadeniz'de ikisi de namazına niyazına bir aileye mensup. Fakat Karadeniz'in köylerinde yaygın bir sorun var. Ben bunu şimdi gördüğüm için, köylerde gördüğüm için söyleyebiliyorum. İnsanlar ezan okunur, gider namazlarını kılarlar, zekatlarını verirler, haclarına giderler, oruçlarını tam tutarlar, pazartesi, perşembe eklerler. Bunda hiçbir sorun olmaz, umdelerine giderler. Fakat düğün olunca Hatice'ciğim, kadın erkek el ele tutuşur oynarlar. Aynı insanlar. Oynamayan da o ortamda bulunmayı sorun addetmez. Biz eşimle deliriyoruz. Yani diyoruz ki nasıl olabiliyor? Yani bir yere koyamıyoruz bunu. Fakat bu böyle. Bazı gerçekler şaşırtıcı. Ve bazı işler şeytan o işleri o kadar ince işçilikle işlemiş ki yanlış olduğunu karşı tarafa kabul ettirmek mümkün değil. Yani bunda ne var ki deniliyor. Yani bu normal bir şeydir. Düğünlerde bu olur. Başka bir gün bunu yapmıyoruz deniyor. Bakın dikkatinizi çekerim. Herkes kalkıp oynuyor kadın erkek demiyorum. İzlenilmesi de burada bu ortamda kalınması da sorun aslında. Ben böyle bir şey olduğu anda terk ediyorum mesela o ortamı. Bilmiyorum, gitmişim zaten, bilsem gitmem. Ama diyelim ki öyle bir şey olmayacağı ya da işte erkeklerin kalkıp kemençe oynayacağı düşünülmüş diyelim ki. Öyle olur herhalde denilmiş. Fakat bir baktık ki bambaşka bir yere doğru gidiyor. Anında terk ederim ortamı. Çünkü o ortamda durmak dahi caiz değildir böyle bir durumda. Başka bir yöreye gitsek inan bunun başka bir versiyonunu görürüz. Mesela sanırım şimdi emin değilim, yanlış bir şey söyleyeyim. Evet, sizde bir Çerkezlik vardı sanki, siz söyleyin. Trakyalılarda, Çerkezlerde, yani böyle bir ne diyelim, Balkanlardan göçmüşlerde köyün kızıyla evlenilmiyor mesela. Ya çok uzak bir akraba olmaz. Evlenilmez. Tabii. Yahu neden evlenilmez? Yani çocuklar birbirlerini seviyorlar diyelim, istiyorlar. Olmaz. Akrabayla evlenilmez. Var mı böyle bir yasak? Yok. Ayıp olur. Töremize ters. Ama bu çocuklara da yazık olur. Yok. Olmaz. Bitti. Yani şimdi öyle bir işlenmiş ki orada iki çocuğun hayatı mesela. İşte mesela ben şunu biliyorum yani. 50 yaşlarına geliyorlar insanlar. 60 yaşlarına geliyorlar. İkisinin de eşleri vefat ediyor. Sonra tekrar birbirleriyle evleniyorlar. Kendi anneleri, babaları vefat etmiş. Ve köyü terk ediyorlar. Yani düşünsenize onlar için bir eziyet. Tabii ki bir imtihan Allah'tan. O ayrı, o boyutunu konuşmuyoruz. Kader boyutunu konuşmuyoruz. Allah hepimizi bir şeyle imtihan edecek. Ama kul eliyle neden böyle bir hata yapılsın? Neden böyle bir hata yapılsın? O yüzden hiçbir milleti tahfif etmeden, yani onları hafif göstermeden her milletin, her yöre halkının kendine bakması gerekiyor. Benim batılım ne? Ben ne hakkında, İslam'ın söylediği ne hakkında, neyi hafifleştiriyorum? Ne hakkında daha rahatım ve tedirgin olmuyorum bu hatayı yaparken diye hepimizin kendimize sormamız gerekiyor.
Şey bir de hocam, evet bizde çok ayıp, hatta yani öyle bir içinden geçirme şeysi bile olamaz aynı köydekiler arasında. Bir de bunun şöyle bir zararı var. Onlar yani bütün köy zaten birbiriyle kardeş, kızlar erkekler dendiği için herhangi bir kadın erkek ilişkisinde mesafe şeysi olmuyor. Yani hani
Bu da buna götürüyor.
evet. Bu sefer sanki diyorum şey hani bizim yobazlığımızdan o senin kardeşin, diyorum ki ya hayır bu bilmem neyin bilmem neyin bilmem neyse falan, böyle bu kadar uzak bir aklıma. Ama hani kültürel kodlar dini kodların önüne geçmiş
Evet.
oluyor.
Çok doğru. Çok güzel bir cümle oldu bu. Yani kültürel kodlar, hatta dini kod zannedilmiş de oluyor. Yani hanımın mesela çok ağır işleri yüklenmesi, hem evde hem dışarıda. Bu belli yörelerde, ya birçok yörede olabilir, kültürel kod. Ama baktığımız zaman hep İslam'da kadının, bırakınız dünya işlerinde, ibadetlerinde bile hafifletme görüyoruz. Ya kadının namaz gibi bir ibadetinde dahi aylık bir hafifletme var. Ne diye yapıyor İslam bunu? Üstüne gitsin biraz daha da yük alsın diye yapıyor. Hayır. Kadınlar böyle. Onların üzerinden yükü azaltacağız diyor. Ama mesela benim Müslüman genç kardeşim bana diyor ki, ben neden namaz kılamıyorum? Allah neden benim namaz kılmama izin vermiyor? Bak, şeytan öbür taraftan dolaşıp anlatıyor. Halbuki bir hafifletme var. O bunu eksiklik olarak gösteriyor. Bir şey vardır, dize vardır. Surda bir gedi kaçtık. Mukaddes mi mukaddes? Nereye kalkıyor rüzgar artık? Nereden eserseniz. Oradan bir gedi kaçıyor surdan şeytan. Sana kendini daha çok ibadet etmek isteyen biriymiş gibi gösteriyor. Nefsini ittirerek, nefsini büyüterek sana bunu yaptırıyor. Sonra ne oluyor? Sonra bambaşka bir yere doğru gidiyor. Hatice'cim, hep mi aynı şey olur? Hep mi aynı şey olur? Namazdan kopan arkadaşlarımın hepsi, ama hepsi bu meseleden girdiler işe. Ben neden regl halindeyken namaz kılamıyorum diye bir başladılar. Sonuç namazdan kopma oldu. Bu nasıl olabilir? İnanılacak bir şey değil. Bir tarafta daha çok namaz kılma isteği gösteren birini görüyoruz. Hayır. Orada aslında insanın kendini insan olmanın dışına çıkarıp tanrılaştırma sürecine girdiğini görüyoruz. Sen benim namaz kılmama dahi yasak koyamazsın. Şimdi insan kendi mi yapıyor bunu? Hayır. Bu üfleniyor. Nefis de buna müsait yani. Bu süreç buraya gidiyor. Ben anlayamıyorum. Geçen gün bir hanım kardeşim yazmış. Çok uzun uzun cevap yazdım. Sonrasında yazmadı. Şey yapmak istemedim. Soru sorulmadığı zaman ben cevap vermem. Baskı yapmam. Çünkü almadıkça verilmez. Karşı taraf almadıkça verilemez bir şey. Buna inanıyoruz biz. Ayetler bunu söylüyor. Savaşta bile namaz bırakılmadı. Nasıl olur da bırakılabilir diyor. Kıyas kaldırmaz bir şey aslında bu, ama o kıyas ediyor. Diyelim 114. ayetimizle devam edelim inşallah. Estağfirullah. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذَكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Allah'ın mescitleri olduğunu artık bence buraya kadarki dersleri dinleyenler anladılar. Yavaş yavaş bir kesb oluşacak. Dinlemek bile bir kesb oluşturacak inşallah. Allah'ın mescitleriyle ilgili bir şeyden bahsediyor. Mescidallah. Bakalım neyden bahsediyor? Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına engel olan ve Allah'ın mescitlerinin harap olması, yıkılması için çalışandan daha zalim kim olabilir? Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için hem dünyada rezillik var, hem ahirette de azap var. Kim bunlar? Neden Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasına engel oluyorlar? Neden yıkılması için uğraşıyorlar? Hem bir de mescit neresidir? Şimdi mesela kubbesi olması gerekir mi mescidin? Ayasofya'ya kadar bizim kubbemiz var mıydı? Bunları hep düşünüyoruz. Bunları düşünerek bu ayete bakıyoruz inşallah. Mescit aslında terim olarak secde edilmiş yer. Namaz kılmaya ayrılmış yer ifade ediyor. Açık da olabilir. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hanımlar ve çocuklar tümüyle yaşlılar, amalar, diğer bedensel engeli olanlar hep birlikte geldikleri için namaza, hepsi aynı anda olduğu için mesela musalla dediğimiz açık bir yerde namaz kılınmıştı. Secde ne peki? Secde Allah'ın kuluna en yakın olduğu yer ya da kulun Allah'a en yakın olduğu yer diyebilirim. Hı hı. Demek ki çok önemli bir rükün. Namaz imadetini sembolize ediyor. Hem Kur'an'da hem hadislerde çokça zikrediliyor. Peki bu mescitleri işte yıkmaya çalışan kim? Hristiyanlar. Hangi mescit bu? Kudüs'teki Beytül Makdis. Daha iyi bilinen ismiyle söyleyelim. Süleyman Mabedi. Tahrip ediyorlar. Buhtun Nasr ismiyle bilinen kişiye yardım ediyorlar. Ve nasıl ifade edelim? Çok tarihi ayrıntılara girmek istemiyorum. Beytül Makdis'in yıkılması konusunda Hazreti İsa'dan da önce, Hristiyanlardan da önce olduğu da söyleniyor. Kısacası tarihi rivayetler çok fazla ama genel itibariyle bu olaydan anlatıldığını biz tefsirlerimizden öğreniyoruz. Peki başka bir görüş ne? Bakın burada hadis yok, elimizde tarihi görüşler var. Net değil. O yüzden üzerine basa basa söylüyoruz. Hadis başka bir şey. Tarihi kaynaklarımız başka bir şey. Bir de ne var? Müşrikler Hudeybiye gazvesi sırasında Mescid-i Haram'a girilmesini engellemişlerdi. Hepimizin hatırlayacağı bir olay. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içeri girmesi engellenmişti. Bu da kastedilebilir diyorlar. Peki böyle olursa şunu nasıl yoracağız? Mescitleri harap etmek, müşrik Arapların mescitleri harap ettiğini biz bilmiyoruz. Böyle bir bilgi yok elimizde. Hatta hatırlarsın Haticeciğim, ilk derslerimizde neyden bahsetmiştik? Aksine onlar için Kabe çok önemli. Peki niye önemliydi? Ticari merkez. Yani şimdi bir AVM sahibi hiç AVM'sinin yıkılmasını ister mi? İçinde mescit var, olsun mescide de dursun, namaz kılanlar da gelsin der yani. Onun için önemli olan orada ticaret. O yüzden onlar için sorun yok. O yüzden bu iki rivayetin içinden yıkılması konusu da içinde geçtiği için biz Süleyman Mabedi'nin olabileceğini düşünüyoruz Hatice'ciğim.
Şey söyleyeceğim, toparlayalım mı yoksa devamındaki ayetler çok şey mi, uzun mu?
Devamındaki ayetler çok uzun olmasa da bir kısa ayetimiz var, onunla toplayalım.
Tamam.
Konu bütünlüğü çok ilginç Kur'an-ı Kerim'de. koptu bitti konu zannediyorsunuz. İki ayet sonra bir öncekine dönebiliyor. Bu çok değişik. Bu bir mucize. Biz bunu yapamıyoruz. Hiçbir eser bunu yapamıyor. Ama en azından ayın duraklarını bilirsek, ya ben Kur'an'ı okudum okudum nerede okumayı bırakayım dediğimizde ayın duraklarından devam edersek en azından oradaki ne diyelim namazda okuyabileceğimiz aşır miktarını bize göstermiş olur. Peki bir mevzu daha var 115. ayette şimdi karşımıza çıkacak. Estağfirullah bismillah. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah'ın zatı oradadır. Allah şüphesiz ki zat ve sıfatlarında sınırsızdır ve çok bilgilidir. Şimdi doğu ve batı sadece benim doğum batım değil. Yeryüzünün tamamı, hatta yeryüzüyle birlikte onları orada bulunan varlıkların tamamı, hatta biz biliyoruz ki şu anda belki de evrenin tamamı. Yani Allah'ın eseridir. Yeryüzü şu yön daha güzel, bu yön daha güzel gibi bir Allah'ın belirtisi yoktur bize. Sadece belli ibadetlerimiz, işte sağ elle yemek yeme, sol elle şu işi yapma gibi ifadeleri vardır. Doğu daha kutsaldır, batı daha kutsaldır diye bir Allah'ın bize belirttiği bir şey yoktur. Peki ibadet sırasında biz niye Türkiye'den Güneydoğu'ya yöneliyoruz? Kanada'da olsaydık kuzeybatıya yönelecektik. Onu nasıl yapalım? Yani bulunduğumuz yere göre döndüğümüz yer de değişiyor aslında. Bu sembolik. Hatta dünya sürekli dönüyor. Doğunun neresi, batının neresi olduğunu yine biz izafi olarak söylüyoruz. Müslümanlar başta neye yönelmişlerdi? Deminki ayette bahsettiğimiz Beytülmaktis'e yönelmişlerdi. Sonra kıbleyi belirleyen, yine Bakara suresinde geçen 144. ayet gelince Kabe'ye yönelmeye başlayacaklar. Bu ayette belirlenmiş. Bu şu andaki bu ayette belirlendiğinde söyleyenler de var tabii. Olabilir diyorlar. Bu tefsire alan açması Allah'ın da bana ayrı bir mucize olarak geliyor. Her şeyin %100 belli olduğu robotik bir kitap da yok elimizde. Üzerine konuşabiliyoruz, üzerine düşünebiliyoruz. Bize bıraktığı ilim açısından açtığı yerler var elhamdülillah. Kısacası ayette hüküm belli. Beytülmaktis'e dönün diyorsa Allah Beytülmaktis'e dönülecek. Kabe'ye dönün deniliyorsa da Kabe'ye dönülecek. Doğu da Allah'ındır, batı da Allah'ındır. Yaratılmışlar yani biz sınırlıyız. Allah zatı ve sıfatları itibariyle sınırsızdır, vasidir. Yani aklımız almıyor, beynimiz almıyor ama kulunun kalbine, mümin kulunun kalbine sığ veriyor, kalp anlayı veriyor. Hatta bir Anadolu ozanı gönül diye tabir ediyor bunu, gönlümüze sığıyor. Ben akleden kalbi öyle ifade ediyorum. Gönlümüze sığıyor Allah'ın varlığı ve bizi rahatlatıyor. Bizi dertlerimizden uzaklaştırıyor. Bizi bütün günahlarımızdan tevbe etmeye açık bir hale getiriyor. Çünkü akıl bize matematik veriyor ve diyor ki, rasyonalizm veriyor yani. Bize diyor ki şu kadar günahım var. Bundan sonra ne yaparsan yap, senin affedilmen mümkün değil. Ama gönül evet, bize diyor ki senin günahların Allah'tan büyük değil.
Elhamdülillah. Allah razı olsun hocam. Duamızı yapmamıştık. Duamızı yapalım mı?
Yapalım. Rabbi inni messeniye duru ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi bana zarar dokundu. Sen merhametlerin en merhametlisisin. Bizi affet Allah'ım. Bizi dinleyenlerin, bizlerin, evlatlarımızın, soyumuzdan geleceklerin, dedelerimizin günahlarını affedebilecek büyüklükte bir Allah'a inanıyoruz. Hepimize dokunan zararlar var. Çok fazla tabii ben insanların dertleriyle ilgileniyorum. Onlar anlatıyorlar. Hepsinin başına çok ayrı sıkıntılar var. Hepimizin sıkıntısından büyük Rabbimiz var. Rabbimiz bizi imtihan ediyor. İmtihanı başarıyla geçenlerden olacağız inşallah. Şeytanın ivalarından,
Amin.
vesveselerinden kurtulmadan olacağız inşallah.
Amin, amin inşallah. Allah razı olsun. Rabbim hepimizin dualarını hayırlısıyla kabul etsin inşallah. Hepimizin dertlerini gidersin. İnşallah haftaya pazartesi, pazartesi dedim bak, pazar günü çekmemiz lazım. İnşallah. İnşallah haftaya pazartesi yeni bir derste tekrar buluşabilmek, hayırlarla buluşabilmek duasıyla selamünaleyküm.